Ayrım 20.
İhtiyar biçerine karşılık bir at istiyordu bizden. Storojevo'ya da makine sayımı yapılacaktı çünkü. Makinenin sahibi yetkililerden çekinmekte, biçerine el koyup karşılığında 5 para vermeyeceklerinden korkmaktaydı. Bunun yerine bir atı olsa yetkililer elinden almayacaktı. Çünkü adamcağız oğlunu evlendiriyordu. Semyon bunları bir bir açıkladı bize. Söyledikleri doğru da olabilir, yalan da, dedi Zadarov. Bu bizi ilgilendirmez. Önemli olan şu, bu biçer döveri almalıyız. Bugün tarlaya götürürüz, ne güzel. Ama hangi atı vereceksin, diye sordu Anton. Keratayla hayduttan hayır yok. Kızılı mı vereceksin peki? Neden vermeyelim, dedi Zadarov. Biçer döver bu, laf değil. Kızıla nasıl söy... Karavanov kafası kızan Anton'un sözünü kesti. Yok, kızılı veremeyiz elbet, dedi. Topluluktaki tek at kılıklı at kızıl. Olmaz, kızıl olmaz. Peki aslanı versek ha? Harikulade bir görünüşü var hayvanın. Tırısı da güzel. Semyon yan gözle Kalina Ivanoviç'e baktı. Kalina Ivanoviç Semyon'a yanıt bile vermedi. Piposunu tık tık eşiğe vurarak külünü temizledi, ayağa kalktı. Bu saçma sözlerle vakit öldürmeye niyetim yok. Bunları söyledi, arkasını dönüp odasına girdi. Semyon ardından gözetti, onu duymayacağı bir sesle. Ne olur Anton Semyonoviç, hadi değişelim şunları, dedi. Sonunda her şey yoluna girer. Biz biçeri aldığımızda kalırız. Kodese tıkarlar bizi. Kimi, seni mi? Hayatta olmaz böyle bir şey. Biçer döver mi daha değerli, at mı? İşçi ve köylü denetim örgütüne arslan yerine biçer veririz. Onlar için ne fark eder? Kimse zarara girmeyecek. Üstelik biz de tahılımızı hazır edeceğiz. Arslan işimize yaramıyor ki zaten. Zadarov nöbete tutulmuş gibi gülmeye başladı. Uydur uydur söyle. Benim bile aklım yattı bu işe. Burun hiçbir şey söylemiyor. Belli belirsiz gülümseyerek bizi dinliyordu yalnızca. Dişleri arasına sıkıştırdığı bir çavdar başağını sallaya sallaya çiğner gibi yapıyordu. Anton gülmeye başladı. Gözleri ışıl ışıldı. İşçi ve köylü denetim örgütünün faytonuna arslan yerine biçeri koşarız. Ha ha ha. İşte o zaman seyret manzarayı. Çocuklar ışıl ışıl gözlerini gözüme dikmişlerdi. Peki de Anton Semyonovich, ne olursun peki de. Bunda ne var ki? Sizi kodese tıksalar da çok çok bir hafta sonra çıkarsınız. Sonunda burun ciddileşti. Başka yolu yok bunun. Damızlık atı vereceğiz bu adama. Vermezsek herkes güler bize. İşçi ve köylü denetim örgütü bile güler. Buruna baktım ve şöyle dedim. Haklısın. Koş arslanı getir Anton. Hepsi birden bir anda ahıra doğru koşmaya başladılar. Biçer sahibi arslanı pek beğendi. Kalina Ivanoviç kolumu dürttü, kulağıma şunları fısıldadı. Aklını mı kaçırdın sen? Canından bezdin mi yani? Ne oluyor? Topluluğunda canı cehenneme çavdarında. Kendi canını tehlikeye atıyorsun. Beni dinle. Boynunu düpedüz ipe tutuyorsun bunu yapmakla. Bırak bunları be Kalina. Ne konuşuyorsun sen? Bir biçer döverimiz olacak ya, sen ona bak. Bir saat sonra ihtiyar arslanı da alarak yola koyuldu. Bundan 2 saat sonra da kutlamalara katılmak üzere topluluğumuza gelen Çernenko bahçede duran dev makineyi gördü. Oh oh, bu güzel makinede nereden buldunuz böyle? Çocuklar dut yemiş bülbül kesildi birden. Ortalığı bir fırtına öncesi sessizliği kaplamıştı. Yüreğim küt küt atıyordu. Çernenko'ya baktım ve sorusunu yanıtladım. Düşeş bulduk. Anton çocuk gibi el çırptı, atlayıp zıpladı. Nasıl olduğunu sormayın yoldaş Çernenko. Bilin ki bu biçer döver bizimdir. Bugün biraz çalışmak ister miydiniz? Biçerle mi? Evet, biçerle. Olur tabii, eski günleri geri getiririz birkaç dakikalığına. Haydi gelin bakalım, çalıştıralım şu harika aracı. Çernenko ile çocuklar kutlamaların başlayacağı saate dek biçerle oynadılar, yağladılar. Şurasını burasını silip parlattılar, ayarladılar, çalıştırıp denediler. Açılış töreni biter bitmez biçer döveri atladı Çernenko, tarlaya daldı. Karabanov gülmekten az daha bayılacaktı. Bir yandan gülüyor, bir yandan da şöyle bağırıyordu. İşte malının gerçek sahibi, işte asıl patron. İşçi ve köylü denetim örgütü revazı müdürü çayırda dönenip duruyor, önüne gelen arslanı soruyordu. Arslanı hiçbir yerde göremiyorum, nerede acaba? Anton kamçasıyla doğuyu gösterdi. Arslan yeni toplulukta, yarın orada hasat yapacağız. Biraz dinlensin hayvancık. Ağaçların altında masalar hazırlandı. Çocuklar Çernenko'yu baş köşeye oturttular. Önüne yiyecekleri yığdılar. Pastasını, çorbasını eksik etmediler. Bir yandan da lafa tutuyorlardı onu. Üye etmişsiniz de bir biçer almışsınız, diyordu Çernenko. Ya çok iyi oldu. Çok iyi, çok iyi. Hangisi daha iyi sizce yoldaş Çernenko? At mı, biçer döver mi diye soruyu patatak sordu Bratchenko. Gözleri ışıl ışıldı. Valla bilmem ki, atına bağlı. Diyelim aslan gibi bir at. İşçi ve köy denetleme örgütü levazım müdürü kaşığını masaya bıraktı, kulaklarını iyice dikti, öyle kala kaldı. Karavanov başını masanın altına gizlemeye çalışarak birden gülmeye başladı. Bunun üzerine tüm çocuklar gülme nöbetine tutuldu, karınlarını kasıklarını tuta tuta gülmeye koyuldular. Levazım müdürü fırlayıp ayağa kalktı ve yabanıl gözlerle imdat istercesine ağaçlara bakmaya başladı. Çernenko ise ne yapacağını bile şaşırmış durumdaydı. Ne oldu? Arslan'a bir şey mi oldu yoksa? Arslan'ı verip biçer döveri aldık dedim. Değiş tokuş da bugün yaptık. Hiç gülmediğim gibi gülme eğilim de görünmüyordu yüzümde. Levazım müdürü az önce oturmakta olduğu sıraya çöktü. Çernenko'nun ağzı bir karış açık kaldı. Herkesin soluğu kesildi. Çernenko levazım müdürüne bakarak ''Biçer döverle değişmişler'' diye mırıldandı. Müdür hırsla masadan fırladı. ''Çoluk çocuk işine döndürdünüz olayı'' diye bağırdı. ''Ayıp denen bir şey vardır. Sorumsuzluk, serserilik.'' Çernenko birden kahkahalarla gülmeye başladı. ''Vay it oğlu itler, onu verdiniz, bunu aldınız ha? Biçer döveri ne yapacağız biz peki?'' ''Sözleşme yapmıştık'' diye atıldı levazım müdürü. ''Zarar ziyanın 5 katını ödeyecekler.'' Öfkeden köpürüyordu hala. Bırak bunları şimdi diye ters dedi onu Çernenko. Böyle bir şey yapamazsın. Neden yapamazmışım? Yapamazsın da ondan. Dolayısıyla kapa çeneni şimdi. Sen bir şey yapamazsın ama onlar yapar. Çünkü ürünü kaldırmaları gerek ve alacakları ürün senin o 5 katından daha değerli. Anladın mı şimdi? Hem aferin çocuklara. Senden benden korkmuyorlar. Yani kısacası bugün onlara bir biçer döver armağan edeceğiz. Çocuklar yiyeceklerle donanmış masaların altından gelip üstünden çıkmacasına, işçi köylü denetim örgütünün levazım müdürünün canını iyice sıkmacasına, sevinç çığlıkları atarak Çernenko'yu omuzlar üzerine aldılar, havalara atıp tuttular. Çernenko kahkahalarını dinlenip de ayağını yere basmayı başarınca Antonya'nın yaklaştı. ''Marie'yle atmaca ne olacak?'' dedi. ''Ne demek ne olacak? Geri verecek miyiz?'' Anton başını levazım müdürünün bulunduğu yöne doğru eğdi. ''Vereceksiniz elbet.'' Vermeyeceğim dedi Anton. Evet vereceksiniz. Koca bir biçer aldınız ya, daha ne istiyorsunuz dedi Çernenko öfkeyle. Ama Anton da öfkelenebilirdi. Alın götürün biçerinizi diye bağırdı. Alın da başınıza çalın. Biçere karavana mı koşacağız ha? Anton çekti, ahırlara gitti. Vay it oldu it diye göğüs geçirdi Çernenko. Herkes sus pustu gene. Çernenko levazı müdürüne baktı. Gel de çık işin içinden dedi. Aldık mı başımıza belayı? Atları taksitle maksitle satacaksa bunlara başka çare yok. Bacaksızlar. Haydut bile olsalar iyi çocuk hepsi be. Gel şimdi sen o öfkeli seyisini bulalım. Anton ahırda samanların üzerine uzanmış duruyordu. Pekala Anton dedi Çernenko. Atları sana sattım. Anton başını kaldırdı. Çok pahalı değil ama. Verebildiğiniz kadar verirsiniz. Ne zaman isterseniz. İşte şimdi oldu diye haykırdı Anton. Çok akıllı bir adamsınız doğrusu. Ben de kendimi akıllı sanırım diye gülümsedi Çernenko. Levazım müdüründen akıllısın ya, ona bak. Hayırsız bekçi. Toplulukta yaz gecelerinin tadına doyum olmazdı. Uçsuz bucaksız berrak gökyüzü tatlı tatlı gülümser, ormanın etekleri alacakaranlıkta mırıl mırıl mırıldanır, sebze bahçesinin kenarlarını çevreleyen ay çiçekleri incecik nazlı bir gölge gibi süzülür, gündüzün sıcağından yorulmuş da dinleniyor izlenimi verirlerdi. Gölün sularına inen serin ve dik yamaç, ikindinin gölgeleriyle kaynaşır, görünmez olurdu. Kapıların önünde oturan insanlar, duyulur duyulmaz seslerle fısıldaşırlardı durmadan. Ancak bunların kim olduğunu ya da kaçar kişilik kümeler oluşturduğunu seçmek olanaksızdı. Karanlık iyice çökmeden, cisimlerin iyice seçilmediği, birbirinden ayrılmadığı ancak belli belirsiz görüldüğü bir saat vardır. O saatte o toplulukta incin top oynuyor sanırsınız. Çocuklar nerededir acaba diye sorar insan kendi kendine. Toplulukta şöyle bir dolaşırsanız hepsini bir bir görebilirsiniz. Ahırda, duvarda asılı bir koşun kayışının altında 5 kişilik bir küme bir şeyler tartışıyordur. Fırında da sohbet koyulaşmıştır. Çünkü ekmekler neredeyse çıkacaktır ve bu olayla şu ya da bu nedenle ilgili olanlar, akşam yemeği nöbetindekiler, genel görev nöbetindekiler, tertemiz süpürülmüş, süslenip donanmış fırında tatlı tatlı konuşmaktadırlar. Tulumbanın başında bir başka sohbet kurulmuştur. Biri bir kova su almaya gelmiş, öteki de oradan geçerken çeneye dalmıştır. Bir başkası sabahtan beri kendisini arayan birine rastladığından takılmıştır belki. Hepsi de suyu unutmuştur ama. Onun aklına bir şey, bunun aklına belki de hiç önemi olmayan bir başka şey gelmiştir de çeneye dalmışlardır. Ama böylesine tatlı bir yaz akşamında önemsiz bir şey var mıdır ki? Bahçenin ta öteki ucunda, göle inen yamacın başında kabukları çoktan dökülmüş, devrik bir söğüt ağacının gövdesine çökmüş bir küme küçük birbirine sokulmuş, kulak kesilmiş dinlemektedir. Mityagin başka hiç kimsenin uyduramayacağı masallardan birini anlatmaktadır. Sonra sabah olmuş, herkes kiliseye gelmiş. Sağa sola bakılmışlar. Ne görsünler? Tek bir papaz yok ortada. Bunlara ne oldu acaba? Bütün papazlar nereye gitti? Kilisenin bekçisine sormuşlar. O da demiş ki, bana sorarsanız şeytan geldi, bizim papazları bataklığa götürdü. Dört papazımız vardı. Dört papaz ha? Evet, dört papaz. Uçmadılar ya, bana kalırsa şeytan dördünde gece yarısı aldı, bataklığa attı. Çocuklar masalı can kulağıyla dinlemektedir. Gözleri ışıl ışıl parlamaktadır. Sessizliği bozan tek şey, Toska'dan arada bir duyulan kikirdeme sesidir. Onu güldüren, şeytanın yaptığı işten çok bütün gece nöbette olduğu halde, şeytanın bataklığa götürdüğü papazların kendi kilisesinin papazları olup olmadığını bilmeyen bekçidir. Sözü geçen papazlar şöyle tanımlanmaktadır. Hepsi birbirinin burnundan düşmüş, adları sanları olmayan, şişman, göbekli adamlar. Düşünün bir kez. Bunları birer birer omuzlayıp bataklığa taşımak amma da gülünç olmuştur, kim bilir. Bir zamanlar ekilip biçildiği anlaşılan çalılıklarla kaplı bir köşeden, Olya Voronova'nın ortalığı ineten kahkahası duyulur birden. Ardından burunun ona takılan kalın sesi, ardından bir kahkaha daha. Ancak bu kez gülen yalnızca Olya değildir. Kızlar hep bir ağızdan kahkahayı koyvermiştir. Bunun üzerine burunun kırışık şapkalı kafası birden yerden yükselir, hoplaya zıplaya keçi yoluna koyulan bu şaklabanın peşinde cıvıl cıvıl neşeli bir küme koşuşmaktadır. Şelaputin geride kalmıştır. Gülsün mü, kaçıp bir yere mi gizlensin, karar verememektedir. Kızların onunla da görülecek hesapları vardır çünkü ve başına gelecekleri bilmez değildir. Ne var ki bu tatlı, dingin, şiirli akşamların güzelliğini görecek, o mutluluğu yaşayacak halimizin olmadığı günler de vardı. Topluluğun depoları, köylülerin kilerleri, hatta öğretmenlerin odaları bile topluluğun ilk yılındaki gibi büyük ölçüde değilse de çocukların uğrak yeri ve de zararlı etkinliklerin merkezi olma durumunu korumaktaydı. Ancak yitik eşya sayısı giderek azalıyordu. Bu sanatta uzman olan bir yeni aramıza katılmışsa müdürle değil tek bir ruh gibi hareket eden böyle bir topluluğun çoğunluğuyla hesaplaşmak durumunda kalacağını kısa zamanda öğreniveriyordu. Bu ortak yaşamın yeninin gösterdiği bireysel etkinliğe karşı tepkisi son derece yabanıl ve acımasız olabiliyordu. Yazın başlangıcında topluluğa yeni katılan bir çocuk Ekaterina Grigorievna'nın odasına pencereden girerken yakalanmıştı örneğin. Bu küçüğü topluluğun öteki üyelerinin elinden zor kurtardım. Gözü dönmüş çılgınlar gibi acımasızca dövdüler çocuğu. Bunu yalnız tek bir vücut halinde hareket eden bir çete başarabilirdi. Çocuğu kurtarmaya yanlarına gittiğimde öfkeyle kenara ittiler beni. Bir telaşla şöyle bağırıyordu. Anton uzaklaştırın buradan çabuk. O yaz Kuzma Leşi adında bir çocuk gönderdiler topluluğa. Kuzma'nın soyunda biraz çingenelik olsa gerekti. Esmer yüzünün yarısından çoğunu kaplayan iri kara gözleri vel fecri okuyordu. Fırdalayı dönen bir araç sayılırdı bu gözler ve doğa onlara elin erdiği yerde bulunan ve kaldırılabilen hiçbir şeyi kaçırmama görevi vermişti. Leşi'nin gövdesinin öteki üyeleri o çingene gözlerin verdiği buyrukları anında yerine getirirdi. Leşi'nin ayakları uygun bir eşyanın bulunduğu yere taşırdı onu. Elleri uysal uysal uzanır, belli herhangi bir doğal korunaktan yararlanmak üzere uysal uysal bükülürdü. Kulakları kuşkulu hışırtılar ya da başka uyarıcı seslere karşı son derece delikti. Bütün bunlar Leşin'in kafasının neresine sığıyordu bilemiyorduk. Topluluk tarihinin daha ileriki evrelerinde Leşin'in kafasının nice değerli olduğu anlaşıldı. Ancak başlangıçta herkes gövdesinin en gereksiz bölümü gözüyle bakıyordu bu kafaya. Bu Leşi bizi hem üzüyor hem eğlendiriyordu. Başının derde girmediği gün yoktu. Bir bakıyorduk kasabadan yeni gelmiş, daha boşalmaya bile başlamamış olan arabadan yağ çalarken yakalanmış. Bir bakıyorduk depo görevlisinin burnunun dibinden bir avuç şeker yürütürken yakalanmış. Arkadaşların cebinden tütün çalmak mı istersiniz? Fırından yemekhaneye taşıdığı ekmeğin yarısını yolda yemek mi? Öğretmenlerden biriyle bir konu üzerine ciddi ciddi konuşurken masanın üzerine duran bıçağı yürütmek mi istersiniz? Ne ararsanız vardı bu Leşi'de. Leşe hiçbir zaman karmaşık yoldan gitmez, işini yaparken ilkel de olsa hiçbir gereç kullanmazdı. En iyi gerecinin elleri olduğu kanısındaydı. Çocuklar sopa çekmeye kalktılar ama Leşe bana mısın demedi. Sırıttı yalnızca. Beni pataklaman bir yarar olmaz ki. Ben de bilmiyorum nasıl oldu bu iş. Siz de benim yerimde olsaydınız aynını yapardınız. Kuzma şen şakrak bir çocuktu. 16 yıllık yaşamı boyunca bir hayli deney birikimi olmuş, epeyce gezmiş, çok şey görmüş, çok vilayetin hapishanesinde kalmıştı. Okuması yazması vardı, cin gibi de akıllıydı. Şaşılacak ölçüde eline çabuk, becerikli, korkusuz bir delikanlıydı. Çok güzel hopak oynardı. Sıkılma, çekinme nedir bilmezdi. Çocuklar bu niteliklerinin yüzü suyuna bağışlarlardı onu çoğu kez. Ama hırsızlık eğilimleri ve her yerde ortaya çıkan uzun eli tepelerini attırmaya başladı kısa bir süre sonra. Sonunda başını bir güzel derde soktu Kuzma. Öyle ki kara gözleri uzun süre yalnızca tavana bakmak zorunda kaldı, yatak döşek yattı anlayacağınız. Bir gece fırına girmiş, sırtında birkaç otunun kırılmasına yol açmıştı. Fırıncımız Kostya Vetkovski ekmeğin hep eksik çıktığından yakınıyordu. Bu eksiklik dağıtım sırasında anlaşılıyordu. Ayrıca pişirme firesi diye hesaplanan ağırlık fazlasında sürekli olarak yanıldığını, ekmeklerin gramının azaldığını görüyor, bunun sonucu olarak da Kalina Ivanoviç'ten boyuna azar işitiyordu. Kostya, kimsenin aklına gelmeyecek bir tuzak hazırladı sonunda. Leşi de bir gece dosdoğru tuzağa düştü. Ertesi sabah Ekaterina Grigoryevna'ya başvurarak ondan yardım istedi. Dut ağacına çıkıyormuş da ayağı kaymış, düşmüş de şurası burası çizilmiş. Ekaterina Grigoryevna ağaçtan düşmekle bu hale geldiğine şaşmıştı ama ne olduğu onu ilgilendirmezdi. Leşi'nin yüzünü gözünü sardı, yatakhaneye gitmesine yardım etti. Çünkü Leşi tek başına gidecek halde değildi. Kostya o gece fırında olan biteni bir süre kimseye açmadı. Ancak boş vakitlerini Kuzma'nın başucunda ona Tom Sawyer'ın serüvenlerini okumakla geçirdi. Leşi iyileşince her şeyi kendi ağzıyla anlattı. Başına gelenleri herkesten çok kendisi gülüyordu. ''Bak Kuzma'' dedi Karabanov. ''Sana olanlar benim başıma gelse çoktan vazgeçerdim hırsızlıktan. Böyle giderse tahtalı köyü boylayacaksın yakında.'' ''Ne düşünüyorum biliyor musun?'' dedi dalgın dalgın Kuzma. ''Nasıl oluyor da hep benim başıma geliyor bu terslikler. Belki de gerçek bir hırsız değilim ben. Hırsızlık için yaratılmamışım. Daha birkaç kez deneyeceğim. Bir şey beceremezsem bırakacağım çalmayı. En iyisi böyle yapmak. Değil mi Anton Semyonovic?'' ''Birkaç kez daha ha?'' diye yeniledim sözlerini. ''Öyleyse hiç durma. Bugünden başla denemeye. Nasılsa bir şey beceremeyeceksin. Bu işlerde usta değilsin sen.'' ''Değilim ha?'' ''Hayır değilsin. Ama Semyon Petrovic'in dediğine bakılırsa eşsiz bir kaynakçı, usta bir demirci olabilirmişsin.'' ''Öyle mi?'' dedi. ''Öyle dedi ya. Ama döküm evinden iki yeni musluk yürüttüğünü de söyledi. Belki de şu anda ikisi de cebinde duruyordur.'' Leşi'nin yüzü esmer tenin el verdiğince kızardı. Karabanov Leşi'nin ceplerine baskın yaparken o kendine özgü tatlı kahkahasını savuruyordu. İşte cebindeler ya. Birinci hırsızlık fiyasko. Tamam mı? Hay Allah kahretsin dedi Leşi. Ceplerini boşalttı. Topluluk içinde yalnızca böyle durumlar görülüyordu. Ancak çevre dediğimiz yerlerde işler bayağı sarpa sarabiliyordu zaman zaman. Köylülerin mahzenleri çocukların becerikli ellerinden yoksun kalmıyordu. Ancak bu iş bayağı düzene sokulmuş, son derece iyi örgütlenmiş bir dizgi haline getirilmişti. Mahzen operasyonlarına yalnızca büyükler katılıyor, küçükler bu işe burunlarını sokmuyorlardı. Bu yeraltı örgütüne katılmaya kalkışmayı bile aklından geçiren bacaksız, bu büyükler tarafından gerçek birer suçlu gibi acımasızca cezalandırılıyordu. Büyükler öyle görülmedik bir beceri haline getirmişti ki bu işi, kulaklar bile bu pis etkinliğe dilini dolayıp topluluğun kapısına dayanmıyordu. Ayrıca tüm mahzen operasyonlarında yürütme önderliğinin Mityagin gibi eşsiz bir ustanın ellerinde bulunduğunu adım gibi biliyordum. Mityagin çocukluğundan beri hırsızlık yapıyordu. Toplulukta bu işi sürdürmüyorsa bunun tek nedenini üyelerine saygı duymasında ve topluluk içinde çalmanın arkadaşlarına zarar vermek demek olduğunu bilmesinde aramak gerekiyordu. Ancak kasabanın pazarlarında ya da köylülerin bağında bahçesinde Mityagin'in el uzatmaması gereken tek bir kutsal nesne yoktu. Genellikle gece yarısı kirişi kırar, sabahleyin kahvaltıya zar zor uyanırdı. Her pazar izin ister, gecenin geç saatlerine döner gelirdi. Bir bakardınız yeni bir şapka ya da bir çift eldiven uydurmuş bir yerlerden. Her gelişinde de küçüklere dağıtmak üzere toparladığı armağanlarla dolu olurdu cebi çıkını. Küçükler Mityagin'e hayrandı ve Mityagin bunu nasıl başarıyordu bilinmez, açık açık övdüğü yağmacılık felsefesini onlardan gizli tutardı. Mityagin kanı bana ısınmamıştı. Ama hırsızlık meselesini hiç tartışmamıştık aramızda. Bundan söz etmezdik. Konuşmanın hiçbir şeyi çözmeyeceğini, onu yolundan döndürmeyeceğini biliyordum çünkü. Böyle olmakla birlikte beni tedirgin ediyordu bu Mityagin. Son derece zeki, akıllı ve yetenekli bir çocuktu. Bu yüzden herkesin saygısını kazanmıştı. Doğası haline gelen hırsızlığını son derece çekici bir ışık altına sunmayı iyi becerirdi. Büyük çocuklar onun yanından hiç ayrılmaz, dünyaya onun gözüyle bakarlardı. Onun hareketlerine öykünür, topluluğa ve öğretmenlere karşı da onun gibi davranırlardı. Bu yardakçıların, karanlıkların gizemli saatlerinde nelerle uğraştığını saptamak kolay değildi. Bunu anlamak için ya gözcülük etmek ya da birkaç çocuğu sorguya çekmek gerekiyordu. Ve bana öyle geliyordu ki, öylesine büyük çabalarla kurulmuş olan bir dizgeyi bozmaya ne gözcülük yeterdi ne de sorgu. Mityagin'in gece kaçtığı kulağıma geldiğinde, bir toplantıda herkesin önünde azarlardım onu ya da bazen bir ceza verirdim. Bazen de odama çağırır, özel olarak konuşurdum. Bu durumlarda Mityagin genellikle hiç sesini çıkarmadan ve de sakin bir tavırla dinler, son derece saygılı havalarında gülümser, konuşma bitip de gitmeden önce sesine dünyadaki tüm saygıları katarak "İyi geceler Anton Semyonovich" derdi. Topluluğun temiz adının kirlenmemesi için yapmayacağı yoktu. Biri iş üstüne yakalandı mı yeri yerinden oynatırdı. "Bu kadar da eşeklik olur mu canım? Gırtlaklarından büyük lokma yutuyor budalalar." Mityagin'den önünde sonunda ayrılacağımızı biliyordum. Onun yaptıkları karşısında eli kolu bağlı durmak beni çok rahatsız ediyordu. Öte yandan çocuğa acıyordum da. Belki kendisi de toplulukta kalmasının ona bir yarar olmayacağını anlamıştı ama ayrılmak da istemiyordu. Çünkü birçok arkadaş edinmişti burada. Küçükleri seviyordu. Sineklerin şekere üşüşmesi gibi Mityagin'e yapışmışlardı onlar da. İşin en kötü yanı topluluğun en güvenilir üyeleri Karabanov, Volokov, Verşnev de Mityagin'in felsefesinden etkilenmeye başlamışlardı. Mityagin'e açık açık karşı çıkan tek aklı başında çocuk Belukin'di. Mityagin'le Belukin arasındaki düşmanlığın hiçbir zaman bir dalaşma biçimde kendini göstermediğini, ne bir kavga, hatta ne de bir öfkeli tartışmaya dökülmediğini de belirtmeliyim. Belukin yatakhanede Mityagin toplulukta kaldıkça hırsızın önünün alınmayacağını açık açık söylerdi. Mityagin bu söylenenleri gülümseyerek dinler, hiç ama hiç alınmadan yanıtlardı onu. "Hepimiz dürüst olamayız ki Matvey. Hırsızlar olmasa senin dürüstlüğünün bir anlamı kalmaz, değil mi? Sizin değerli oluşunuz buna bağlı." "Ne demek sana bağlı? Neden böyle saçmalıyorsun yani?" "Nedeni var mı? Ben çalıyorum, sen çalmıyorsun. Bu yüzden sen el üstündesin. Kimse çalmasa herkes aynı olacak. Bana öyle geliyor ki Anton Semyonovich benim gibileri özellikle alıyor buraya. Senin gibilerin bir anlamı kalmaz ki ben olmasam." "Ama da saçmaladın. Dünyada tek bir hırsızlık olayının görülmediği ülkeler var, biliyor musun? İşte Danimarka, işte İsveç, İsviçre. Oralarda hiç hırsız yokmuş. Öyle okudum." "Ama da attın diye atılırdı oradan Verşnev. Orada da çalıyorlar pekala. Hem hırsız olmayan ülke mi olurmuş? Bak işte, o ülkelerin 5 paralık önemi yok yeryüzünde. Danimarka'ymış, İsviçre'ymiş. Biz çok mu önemliyiz yani?